Herkese merhabalar. Genç Edat Akademi podcast serimize hoş geldiniz. Bu podcastlerde birbirinden değerli konuklara mikrofon uzatarak diş hekimliğine dair farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.
Herkese merhabalar. Genç Edat Akademi podcast serimizin 5. bölümünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel programımızda Edat Başkanı Sayın Kübel Özkut ile beraberiz. Öncelikle Kübel Hanım hoş geldiniz.
Merhabalar, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben de Genç Edat'ın bu podcastlerini keyifle takip ediyorum. Hakikaten müthiş enerjik bir ekip Genç Edatlılar. Ve inanılmaz projeler yapıyorsunuz. Bizler de çok keyifle sizleri takip ediyoruz. Beni de bu podcast serisine ve böyle anlamlı bir günde davet ettiğiniz için çok teşekkürler.
Sizden bunları duymak bizim için çok gurur verici. Size de çok teşekkür ediyorum bu yorumlarınız için. Bu podcast yolu ile ben de bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutlamak istiyorum. Sizin için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne ifade ediyor?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak bence farkındalığın artık özellikle son 10-15 senede daha da arttığı bir dönemdeyiz. Çünkü bu sadece bizim toplumumuza ait olan bir sorun değil. Yani bütün dünyada, toplumlarda ne yazık ki kadınların ikinci planda kaldığını görüyoruz. Ve özellikle 15 senedir, 15-20 senedir bunun daha da gündemde sık görülmesiyle beraber, daha çok konuşulmasıyla beraber bence toplumlarda aydınlanma oluşmaya başladı. Ne yazık ki kadınlarda eğitim eşitliği yok. Yani eğitim eşitliği sağlandığı zaman bu da otomatikman ekonomi güce sahip olan kadının aslında özgürleşmesi anlamına geliyor. Toplumsal baskıların kadının üzerinden kalkması anlamına geliyor. Bu tek başına kadınların başarabileceği bir şey de değil. Yani bunda hep beraber bir yol almamız gerekiyor. Siyasette, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında eşitliğe ihtiyacımız var. Yani sadece kadınların üst düzey yönetici olarak görev alamamaları değil, işte aynı işi yapan bir kadın ve bir erkeğin ücret eşitsizliğinin gözlenmesi, işte kadının kariyerine devam ederken bir taraftan da ailevi yüklerini tek başına paylaşmak zorunda kalması aslında çok ciddi bir sorun. Burada bence erkeklere de çok büyük iş düşüyor. Çünkü aile düzeninin korunmasında işte erkeğin de anne kadar babanın da yani aile içinde rol alması, işte gerçekten hakikaten çok zor olan işte çocuk bakımı veya diğer aile içi yüklerin erkekler tarafından da paylaşılması çok önemli. Yani ne yazık ki sadece iş yerlerinde değil, sivil toplum kuruluşlarında bile yöneticilere baktığınız zaman kadın yöneticilerin yüzdesi %20'yi aşamıyor. Keza siyasette aynı şekilde. O yüzden yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakikaten pek çok platformda farklı çalışmalar yapılarak kutlanıyor ve de hakikaten kadınların toplumdaki yer aldığı daha farklı yerlerde daha güçlenerek yer almasının gerektiğini aslında hepimiz hissediyoruz. Yani Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı bazı raporlar var ve bu raporlarda da görüyoruz ki aslında bu eşitliğin sağlanması için daha 100-120 seneye ihtiyacımız var. Bence bu çok uzun bir süre. Hep beraber bununla alakalı yol alabilmek için bence bireysel olarak kendi çevremizdeki insanları aydınlatmak için etrafımızdaki insanları nasıl bu konuda bilgilendirebiliriz, yukarı çekebiliriz? Çalışanlarımızda veya etrafımızdaki kişileri nasıl bu konuda bilinçlendirebiliriz diye hep beraber çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.
Bu durumun farkındalığına ilk olarak ne zaman ulaştınız? Ve bu farkındalığın etkisi sizin hayatınıza nasıl oldu?
Yani şimdi aslında ben yani çocukluğuma bakınca hakikaten çok şanslı bir aileye doğdum. Yani annemle babam hakikaten çok dengeli bir ilişkideydiler. Annem de çalışan bir kadındı. Resim ve sanat tarihi öğretmeniydi. Sosyal olarak da çok aktif birisiydi ve hakikaten sporcu kişiliğiyle de önde olan birisiydi. O aslında ailemize de yansıdı. Yani ben de çok uzun yıllar aslında işte erkeklerle beraber de rekabet içinde olduğum sporlar yaptım ve hiçbir zaman aslında cinsiyet üzerinden yaşanan bir kimlik oluşturma süreci olmadı hayatımda. Ve de hakikaten yıllar geçtikçe aslında toplumda kadına uygulanan bu baskıyı kendi çekirdek ailemde görmediğim için, çünkü şiddetin farklı türleri var. Yani illa bir İşte dövme vesaire değil, gerçekten psikolojik olarak insanlara şiddet uygulanabiliyor veya işte kadının yeteneklerinin önü kapatılacak şekilde baskılanabiliyor. Bunu aslında yaşınız ilerledikçe zamanla görüyorsunuz ve de bunu gördükçe ve toplumda bunu yaşadıkça hakikaten buna yönelik neler yapılabilir diye düşünmeye başladım. Yani ilk çalıştığımda da işte çalışmaya başladığımda da etrafımda işte çocuğu olup bir süre sonra çocuğuna bakması gerektiği için işte işteki zamanında sıkıntılar yaşayan, işte ailesi tarafından bu konuda baskı gören kadınlara şahit oldum. Bu hakikaten benim için şaşırtıcı bir süreç oldu. Onun dışında da yani etrafımda hakikaten benim gelişimim konusunda beni destekleyen işte kadınlar, erkekler oldu ama genel olarak toplumda böyle bir fayda göremiyoruz ve de hani toplumsal olarak sadece ülkemizde değil yani dünyada da bu eşitsizliği görmek hakikaten beni çok şaşırttı. Yani şunu da söyleyebilirim aslında. Sen bir iki tane enteresan çalışma okumuştun. Bunlardan bir tanesi bu Hyde Howard üzerine yapılan bir çalışma. Harvard Üniversitesi bu karakter aslında Silikon Valley'de başarılı bir yatırımcı ve de inanılmaz hakikaten başarılı bir hyat hikayesi. Harvard'da bu ismi Heidi'yi Howard olarak değiştirip bir çalışma yapıyorlar ve ortaya çıkıyor ki aslında hakikaten iki çalışma grubu da bu karakterin iş yaşamında son derece başarılı olduğu konusunda hemfikir. Fakat bütün öğrenciler daha çok erkek karaktere hayran oluyorlar. Yani çünkü erkeklerin zaten başarılı olması beklenen bir şey ve başarı zaten erkeğin yapısında olan ve kabul edilen bir şey gibi. Yani kadının bunu yapması için ekstra çabalaması gerekiyor ve şimdi kendi hayatımda baktığımda da ve diğer meslektaşlarımda veya işte örgütlerde gördüğüm kadarıyla da hani erkeğin başarısı zaten olası bir şey. Kadının başarısı hep birinden gördüğü destek veya birazcık şansının yaver gitmesiyle alakalı. Oysa öyle bir şey yok tabii ki de. Yani orada o şans sizin karşınıza geldiği zaman orada hazırlıklı olmak ve ona göre de belki kendinize bir yol haritası çizebilmek son derece önemli. Ama genelde kadınlar bunu çok bu şekilde tanımlamıyorlar. Yani aslında toplumun o baskısı bizleri bir şekilde kendimizi ifade etme şeklimizi bile değiştirebiliyor diye düşünüyorum.
Yöneticilikten bahsettiniz. Konusu geçmişken sormak istiyorum. İş hayatınızda diş hekiminin yanında yöneticilik de yapıyorsunuz. Bahsettiğiniz toplumsal eşitsizliği kendi iş dünyanız perspektifinden nasıl değerlendirirsiniz?
Yani şimdi şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki sektörleri göz önüne aldığımız zaman sağlık sektörü ve eğitim sektörü aslında kadınların en rahat iş bulabildiği sektörlerden bir tanesi. Ben de kadın ağırlıklı bir ekiple beraber çalışıyorum. Yani yönettiğim sağlık grubunda hekimler, işte asistanlar, diğer tüm kadro dahil yaklaşık 1/4 erkek ve 2/3 kadın ağırlıklı çalışıyorum. Yani tabii ki de kadınları işte tutmak çok önemli bir şey. Çünkü müthiş çalışkanlar, çok yetenekliler, çok azimliler. Beraber yaptığımız toplantılarda kendilerini geliştirmek için çok çabalıyorlar. Evdeki o yüklerinin ben de çok farkındayım. Çünkü işte ilk başta yaklaşık 12-13 senedir, 15 senedir beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Ve bu kadınlar hakikaten kadınlıktan anneliğe geçtikten sonra özellikle daha da zorlanmaya başlıyorlar. Çünkü evdeki yükleri değişiyor. Onlara yönelik hakikaten ekip içinde farklı programlar yapmaya çalışıyoruz. Yani çünkü onların ekipten ayrılmalarını, işlerini bırakmalarını istemiyorum. Çünkü onların bu ekonomik güce sahip olmaları tabii ki de aile içinde de bir eşitlik sağlıyor. Ve de kadın olarak da rol model olma açısından da çocuklarına verdikleri mesaj gene çok önemli. Ve ben de kadın yöneticilerle çalışıyorum. Çok şanslıyım ki. Ve hakikaten kadının gücünün eğer buna uygun rol verilirse, eğer takdir edilirse ve önü açılırsa aslında toplumsal olarak kadınların müthiş işler başarabileceğini düşünüyorum.
Rol modelliğe değinmişken sizin de iki tane çok tatlı kızınızın olduğunu biliyorum. Peki siz kendi kızlarınıza nasıl bir rol model hedefliyorsunuz?
Yani aslında böyle bir hayatta her şeyi öyle bir hedefleyip planlayarak yürütmek çok söz konusu olmuyor. Ama hani sohbetimizin başında bahsettiğim gibi ben çok şanslı bir ailenin içine doğdum ve de aslında kuvvetli bir anne modelinden geliyorum. Yani annem hem işte sporculuğuyla işte milli kürekçiydi. Sonrasında işte ablamı beni spor konusunda desteklemesi, toplumsal olarak kendimize özgüvenli olarak yetiştirmeleriyle aslında farkında olmadan aslında annemi modellediğimi görüyorum. Ve büyük ihtimalle benim kızlarım da aynı yolda gidecekler. Şimdi mesela 16 yaşında olan kızım 12 yaşındayken, ya onu anlatayım çünkü bu hoş bir hikaye. Yani bizim kızlarımıza yetiştirirken aslında onlara bu özgüveni farkında olmadan toplumsal olarak vermenin ne kadar önemli olduğuyla ilgili ve de benim aslında çok hoşuma giden bir hikaye. O da basketbol oynuyordu. Aslında bu bir basketbol okuluydu ve zaman içinde ne yazık ki yani 6 yaşında oynamaya başlamıştı ve yıllar içinde okuldaki kız basketbolcular gitgide azalmaya başladı. Ve sonra yurt dışında bir turnuva düzenlendiğinden bahsettiler ve Zeynep turnuvaya 54 tane katılan çocuk arasında sadece tek kız çocuğuydu. Ve erkek arkadaşlarıyla beraber aynı takımda oynadı. Ve müthiş keyifliydi. Bunun için özel izinler alındı aslında. Yani basketbol okulu bunun için özel olarak yazıştı. Bu o dönem benim çok farkında olduğum bir şey değildi ama hakikaten bence eşitliklerin sağlanması anlamında da bu son derece önemli bir şey. Yani onlar da kendi yollarını çizecekler muhakkak. Hani ben ne kadar anne olarak evin içinde de tabii ki de onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Onlara özel zaman ayırıyorum ve de belki çok uzun zaman ayıramıyorum ama beraber olduğumuz zamanlarda paylaşımı yoğun ve keyifli zamanlar geçiriyoruz. O yüzden de hani dediğim gibi yani o rol model olma konusunda belki bir şeyleri çok planlayamıyorsunuz ama zaten çocuklar sizin ne yaptığınızı gördükleri zaman hani onlara şunu şöyle yap, bunu böyle et demektense siz kendi hareketlerinizle veya kendi yaşam tarzınızla aslında onlara bir modelleme yapmış oluyorsunuz. Umarım onlar da ileride hani benim gibi çok sevdikleri bir işi keyifle yaparlar. Ne yapacaklarını bulurlar ve de o keyif aldıkları işi tabii ki de yapmak o zaman hakikaten yaptığınız iş gibi olmuyor. Yani ona hakikaten sabah onun heyecanıyla uyanıyorsunuz ve aslında hayatınızın anlamını bulmuş oluyorsunuz. Sadece benim kızlarım değil, umarım bütün çocuklarımız ileride bunu sağlayabiliriz onlara, bunu yaşarlar.
Tek seçiminden bahsettiniz. Özellikle Türkiye'de kadın erkek fark etmeden ailelerin çocukların meslek seçiminde baskı veya etkin yönlendirmelerin olduğunu düşünüyorum. Kendi hikayemden de örnek vermek gerekirse ben de özgürlük konusunda aileden şanslı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Hayatımın neredeyse bütün aşamalarında kararları kendim verdim. Fakat konu meslek seçimine geldiği zaman biraz da geleceğim konusundaki endişelerinden dolayı konunun içinde daha fazla olmak istediler. Diş hekimliği olsun, gerek farklı tercihlerim olsun, tercih döneminde hepsiyle alakalı olumlu veya olumsuz yönlendirmeleri oldu ve aslında bu durum beni o zaman çok fazla şaşırtmıştı. Arkadaşlarımın hikayelerini dinlediğim zaman da benzer durumla karşılaştığım çok fazla durum oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin meslek tercihiniz nasıl oldu?
Yani şimdi sorunun aslında ilk bölümünde yani anlattığın hani aileler buna müdahale ediyor kısmında şöyle düşünüyorum. Tabii ki de her aile çocuğunun iyi imkanlara sahip olmasını, iyi şartlarda yaşamasını arzu ediyor. O yüzden de tabii ki de çocuklarına özellikle onların kendi karakterlerine uygun olan farklı mesleklere yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani bu içgüdüsel olarak anne babanın yaptığı bir şey. Bizim kültürümüzde de bu biraz daha yoğun olabilir. Belki onu gözlemlemiş olabilirsin. Çok yanlış doğru mu? Yani bireyin kendi ne istediğini bulabilmesi hakikaten çok önemli ama çok da kolay bir şey değil. Ya benim de arkadaşlarım var. Mesela ailesinin zoruyla mimarlık okuyup sonra işte o mesleği bırakıp şeflik okuyup hakikaten şimdi müthiş yerlerde müthiş restoranlar işleten, çok iyi yemekler yapan vesaire. Yani benim hikayem de şöyle, benim meslek seçimimde herhangi bir mentorum olmadı ama aslında daha önce de bir Edat sohbetinde bahsetmiştim galiba. Komşumuz vardı, diş hekimi ve ben öğlenleri, ben Bursa Anadolu Lisesi'nden mezunum. Evimiz de okula çok yakındı ve ben öğlenleri bazen yemek için veya arkadaşlarımla vakit geçirmek için eve geldiğimde diş hekimi olan komşumuz tenisten geliyor olurdu. Mesela yani öğle saatinde birisinin tenis antrenmanından geliyor olması ve sonrasında işe gidiyor olması beni çok heyecanlandırmıştı. Yani vaktini kendisinin yönetebiliyor olması. Çünkü benim babam çok erken saatte işe giden birisiydi ama yani yıllar sonra baktığım zaman onu söylüyorum hep armut dibine düşüyor. Şimdi ben de hemen hemen her gün saat 8'de klinikte işimin başında oluyorum. Yani çalıştığım düzen bunu gerektiriyor ama bunu gerektirmese de ben bunu çok severek yapıyorum. O yüzden de hani meslek seçimi çok önemli ama aslında o mesleği nasıl yaptığınız da çok önemli. Yani çünkü diş hekimi olarak işte sadece yani sadece derken bir muayenehane açıp aslında bir kadın olarak işte saat 11'de gidip 4'te de evime dönebilirdim. Ve yani hani bu da bir tercih olabilirdi. Böyle çalışan arkadaşlarım da var, çok da başarılılar. Ama benim tercihim o yönde olmadı çünkü yani için daha farklı organizasyon kısmında yer almak. İşte yıllar sonra EDAT'la ilgili olarak bu dernekte bu kadar aktif rol almak ve de çalışmak, belki birazcık da aslında bana verilenleri topluma geri vermeye çalışmak daha benim ruhuma hitap eden bir şey. Gene takım çalışması içinde olmak beni çok mutlu eden bir şey. Çünkü hani yıllardır işte alıştığım, işte basket oynadığım için benim bir nevi karakterim olan aslında paslaşmayı sevmem. Bu işte de olsa, diğer konularda da olsa veya işte hani zor durumda kalan bir arkadaşıma destek olmak, keza zor anlarımda birinden destek alabiliyor olmanın keyfi aslında benim hayatta en çok sevdiğim şey. Ya özellikle bu pandemi döneminde hani şuna çok şükrediyorum ki evden online çalışabileceğim bir işim olmaması harika bir şey. Her gün kliniğe gidiyorum. Evet, biraz riskli şartlarda çalışıyoruz ama gene de doğru önlemleri alarak çalışıyoruz tabii ki de. Ve de hani her gün farklı farklı kişilere hekim olarak hizmet ediyor olmak, onlarla bir arada olabilmek beni çok besliyor, çok mutlu ediyor. O yüzden yani seçimi yaparken ne kadar farkındaydım onu bilmiyorum. Belki çok farklı motivasyonlarla başladım ama diş hekimliği müthiş bir meslek bence.
EDAT'tan bahsetmişken atlamak istemiyorum. Bilindiği üzere EDAT'ın kurucu üyelerinden birisiniz ve her zaman aktif olarak görev aldınız. Aynı zamanda EDAT'ın ilk kadın başkanı seçildiniz. Bize bu serüvenden de bahsedebilir misiniz?
Tabii, yani çok severek bahsederim. Çünkü EDAT hakikaten benim için çok kıymetli. Yani tamamen şans eseri aslında. Okul kapandıktan sonra, yani 96 yılında ben mezunum. 96'da diş hekimliği eğitimi bittiğimde hakikaten aslında belki sizin de pek çok genç meslektaşımın yaşadığı gibi ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Ve de aslında hakikaten mesleğimdeki o ilk mentorunuz çok önemli oluyor. Ben o konuda gerçekten çok şanslıyım. Galip Gürel'le beraber çalışmaya başladım. O dönem işte Galip Bey, Ata Bey, Selim Bey hep beraber EDAT'ı kurmak üzereydiler. Ve ben de Galip Bey'in muayenehanesinde çalışıyordum. Böylece o kurulum aşamasından itibaren EDAT'ın hemen hemen bütün organizasyonlarında farklı görevlerde çalışma şansım oldu. Yani işte yeni üyelerin kaydedilmesinden tutun, konuşmacıların davet edilmesi. Üniversitede okurken farklı firmalarda çalışmıştım, organizasyonlarda, kongre firmalarında çalışmıştım. Onun da çok faydasını gördüm. Çünkü ilk başta EDAT kurulduktan sonra organize ettiği kongrelerde organizasyon firmalarıyla çalışmıyordu. Ama ben bu işin hakikaten mutfağında uzun yıllar çalıştığım için bu bana çok da büyük de keyif veriyordu bir taraftan. O yüzden EDAT'ta böyle farklı farklı görevler aldım. Ama işte demin söylediğim gibi, hem belki de biraz büyüklerimin beni cesaretlendirmesiyle, biraz da aslında karakter özelliğiniz olarak ben o masadan kalkmak hiç istemedim. Yani o masadaki işte farklı farklı sandalyelerde, farklı görevlerde yer alıp şimdi de işte EDAT'ın 5. başkanı olarak, yani yönetim kurulunda daha doğrusu başkan olarak görev alıyorum. Çok keyifle çalışıyorum. Bu arada tabii EDAT çok değişti. Çünkü EDAT'ı baktığınız zaman kurucuların hepsi erkek meslektaşlarım. Ama şu anda 7 kişilik yönetim kurulunda biz 4 kadın olarak görev alıyoruz. Ve de aslında işi başarılı götürdüğümüzü düşünüyorum. Keza Genç EDAT'ta da öylesiniz değil mi?
Biz de Genç EDAT ekibi olarak 7 kişiyiz. 3 kadın ve 4 erkekten oluşuyoruz.
Evet, müthiş. Yani kadınlar artık bence bu işte bu sohbetin başından beri konuştuğumuz toplumda kadınlara eşitlik ve yer açma konusu bence bizde de gitgide toplumun bilinçlenmesiyle yer buluyor. Zaten demin bahsettiğim gibi aslında sağlık ve eğitim Türkiye'de kadın popülasyonunun birazcık daha fırsat bulabildiği ortamlar. Ama tabii ki de kadınların yönetici olarak karar mekanizmasında yer alması ve hakikaten buradaki çalışkanlıklarıyla, özverileriyle buna değer katıyor olmaları çok önemli. Bunun da gözlemlendiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü işte yaptığımız çalışmalarda dernekteki diğer yönetim kurulu arkadaşlarım, yönetim kurulundaki arkadaşlarımdan da hakikaten aldığımız destekle ve birlikte çok iyi işler ortaya çıkartıyoruz.
EDAT içerisinde birçok farklı görev aldığınızdan bahsettiniz ve bir önceki soruma verdiğiniz cevapta da bana bu mesleğin verdiklerini ben de başkalarına vermek istiyorum dediniz. Bu ikisi arasında bir bağ kurmuş olabilir misiniz? Sürekli o masada oturmak isteyişinizin bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz?
Yani aslında masada oturmak veya işte hani orada bir pozisyonda bulunmak derken bahsettiğim şey, yani hani ben sonsuza kadar bu dernekte farklı pozisyonlarda çalışabilirim anlamında. Ve de aslında işte kadının o toplumda işteki yerini bırakmaması ve de orada farklı alanlarda yer bularak, belki de işte benim gibi, sonuçta ben de mesleğimin artık 25. yılındayım ve bu zamana gelene kadar pek çok şey öğrendim. Biliyorsun, bir önceki dönemde Haşmet Bey'in başkanlığındayken Genç Edat sorumlusu bendim ve çok güzel işler yaptık. Yani orada işte genç meslektaşlarıma yol gösterebilmek, onlarla beraber yeni projeler yapabilmek benim için hem çok heyecan verici, hem de yani Genç Edat'ın da aslında geleceğini oluşturmak. Çünkü şimdi biz seninle burada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İşte aramızda herhalde 20-25 yaş fark var. 25 sene sonra ben belki hani hala yapıyor olur muyum bilmiyorum. Umarım yapıyor olabilirim. Mesleğimi icra ederken belki seni Edat Başkanı olarak göreceğiz. Ama bugünlerden işte bu işlerin nasıl yapıldığını öğrenmek, işte dernek nasıl yürür, bilimsel toplantılar nasıl yapılır, içerik nasıl oluşturulur, bu vizyonu devam ettirebilmek açısından alttan gelen yeni nesli desteklemek çok önemli. Bu da aslında benim kendimi hani ifade etme şeklim. Pek çok meslektaşım için de böyle olduğunu biliyorum. Edat'ın ayrıca burs programı var biliyorsun. Onunla genç meslektaşlarımızın, işte maddi sıkıntıları olan meslektaşlarımızı da hep beraber destekliyoruz. Sizin Genç Edat'ın mentor mentee programı var. Gene beraber başlatmıştık geçen senelerde. Diş hekimliğinin aslında birazcık usta çırak ilişkisiyle, yani evet okullarda akademik olarak müthiş becerilerle yetiştiriliyoruz ama hekimlik farklı bir sanat aslında. Yani hastayı nasıl ağırladığınız, onu nasıl anladığınız, bir klinik nasıl yönetilir gibi bambaşka süreçler var. Onları hakikaten böyle mentörüyle tecrübelenerek alan bir mentinin, yani bir öğrencinin veya diş hekimliği adayının, yeni genç bir meslektaşın bu şekilde yetişmesi tabii ki de çok kıymetli. Edat da bu anlamda bence Türkiye'deki diş hekimliğine çok katkıları olan bir dernek.
Edat da ilk kadın başkan oluşunuzdan sonra bu durumla ilgili karşılaştığınız farklı bir tepki oldu mu?
Yani genel olarak aldığım tepkiler tabii ki de çok olumluydu. Özellikle kadın meslektaşlarımdan müthiş tebrik telefonları aldım. Keza erkek meslektaşlarımdan da öyle. Yani tabii ki de kadının toplumda gücü ve eşitlenmesi çok önemli. O dönem belki çok farkında olduğum bir şey değildi. Ama hakikaten şimdi ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum, hissediyorum. Başıma çok komik de bir hikaye geldi. Şimdi benim adım da Kübel olduğu için enteresan bir isim. İnsanların duymadıkları bir isim. Bir gün yani dernek başkanlığından ayrı olarak benimle görüşmeye birisi geldi. Ama dernek başkanı olduğumu da biliyor. Ve aslında kadın olduğumu görünce çok şaşırdı. Çünkü Edat'ın başında aslında bir belki de önceki dönemden erkek olan bir başkan bekliyordu. Bu tarz şeyler yaşıyorsunuz tabii ama genel olarak geri dönüşlerin tabii ki de hepsi son derece olumlu. Biz uluslararası derneklere de üyeliği olan bir derneğiz. Ben bakıyorum sadece Türkiye'de değil, dünyada ne yazık ki erkek ağırlığında giden bir meslek grubu aslında diş hekimliği. Ama gitgide aktif olan kadınların da sayısının arttığını biliyorum. Keza zaten çok kıymetli akademisyen hocalarımız var, dekanlarımız var, rektörlerimiz var, diş hekimi olup yöneticilik yapan. Umarım toplumda gitgide bunların sayısı da artacaktır.
Hayatınızda prensipleriniz var mıdır? Benim gibi diş hekimi adaylarına önerileriniz nelerdir?
Tabii. Yani şimdi şöyle, aslında hani ne yaparsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapmayı hedeflemek her zaman için çok önemli. O yüzden de öncelikle yapacağınız işle alakalı ne olursa olsun bir ön hazırlıkta bulunmak. Bu ön hazırlık sonrasında o işi yaparken hakikaten zihnen, ruhen, fiziken orada bulunmak. Yani işte bir hastaya bakarken de öyle, ekip toplantısı yaparken de öyle, ailenizle vakit geçirirken de öyle. Bence işin sırrı birazcık bunda. Yani tamamen ön hazırlık sonrası bir işi yaparken konsantre olmak, bir şeyi yaşarken orada bulunma hali çok önemli. Çünkü özellikle artık son dönemde, yani 5-10 senedir dışarıdan gelen uyaranlardan dolayı da ben işte bize mentee mentor programıyla gelen yeni meslektaş adaylarımda da veya işte kendi ekibimde de bu tip konsantrasyon dağılmaları görüyorum. Onun dışında yani genç edatlılara önerim tabii ki de ilk 10 sene mesleki eğitiminizi aldıktan sonraki 10 sene çok kıymetli. Yani herkes sizi kucaklıyor ve de sizin eğitiminize, tecrübelenmeniz konusunda son derece hakikaten açık ve gönüllü oluyor. Onun dışında sadece mesleki olarak sadece mesleki konularda ilgilenerek kendinizi geliştirmeniz çok zor. O yüzden de yani bunun dışında işte farklı konularda kitaplar okuyarak, pek çok farklı konuda yani müzik olabilir ama müziğin tek bir dalında, hoşunuza giden dalında değil. Yani işte klasik müzik olabilir, halk müziği olabilir, her konuda farklı alanlarda kendinizi geliştirmek, sanatla ilgilenmek. Çünkü bizim işimiz yani diş hekimliği, sanatsal yönü de aslında kişinin kuvvetlenen zamanla bir branş olduğu için ne kadar çok sanatla ilgilenirseniz ve gözünüzü, görüşünüzü, dünya görüşünüzü ne kadar geliştirirseniz zaman içinde aslında o kadar da farklı farklı alanlarda kendinizi yenilediğinizi göreceksiniz. Bir de öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamak lazım. Yani o da gene mesleki anlamda değil. Yani işte yeni spor dalları denemek, kendinizi geliştirebileceğiniz farklı alanlar bulmak, bunlara zaman ayırabilmek ve de bütün bunları yaparken iş ve yaşamdaki aslında o dengeyi tutturabilmek bence en kıymetli şey. Bu tabii her zaman çok kolay olmayabiliyor. O ilk 5-10 senede bahsettiğim mentor seçimi çok önemli. Nereden başladığınız çok önemli. Ben mesela üniversite bittikten sonra yurt dışındaki üniversitelere gidip geldim ama eşim hatta yani bir süre Boston'daydı. O dönem mesela muayenehaneyi bırakıp gitmek istemedim yurt dışına onun yanına. Çünkü Galip Beylerle çok yoğun bir tempoda çalışıyorduk. Ekip çok yoğun bir tempoda çalışıyordu. Şimdi mesela düşünüyorum keşke o dönemi ben de çünkü işte MGH'de gidip o dönem çünkü klinik yönetimine yönelik, hastane yönetimine yönelik master programımı da tamamlamıştım. Aslında gidip gerçekten öyle yurt dışındaki bir üniversitede klinik yönetimi veya işte kliniklerde sadece yönetimsel olarak değil yani iş akışları nasıl gidiyor? Onları birebir yaşamamış olmak mesela pişmanlıklarımdan bir tanesidir. Çünkü hani hakikaten işin başındayken bunları yapmak size daha sonrasındaki vizyonunuzda da çok şey katıyor. Yani şimdi tabii onu telafi edebilmek için farklı farklı çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Ama gene de yani okul bittikten sonraki o ilk 10 senelik süreç son derece kıymetli.
İşletme master'ından bahsettiniz. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Bu planladığınız bir şey miydi yoksa sonradan aldığınız bir karar mıydı? Çünkü işletme master'ı bildiğim kadarıyla diş hekimliği öğrencilerinin çok fazla tercih ettiği bir alan değil.
Ya onun da hikayesi şöyle aslında ben yani diş hekimliği öğrenciliğim devam ederken hemen hemen her yaz farklı farklı yerlerde çalıştım. İşte bir yaz otelde çalıştım, bir yaz Türk Hava Yolları'nda hosteslik yaptım, işte bir yaz böyle bir mağazada çalıştım, farklı farklı yerlerde çalıştım. Dikkatimi çeken şey hakikaten diş hekimliğinin aslında çok spesifik bir eğitimi var. Bu arada tabii liseden arkadaşlarım farklı farklı okulları kazanmışlardı. Değişik yerlerde stajlar yapmaya başlamışlardı. Ve aslında onların entelektüel gelişiminin daha farklı yönde olduğunu fark ettim. Sonra Galip Beylerin orada çalışmaya başladığım zaman orası da müthiş bir ekip tabii. Yani konusunda uzman hekimlerin bir arada çalıştığı, multidisipliner çalışılan bir ekip. Çok da iyi yönetilen bir klinik diğer tarafta. Ama ne zaman yurt dışındaki kongrelere gitsek, Galip Bey o zaman NYU'da ders veriyordu. Biz de onunla beraber gidiyorduk ve işte oradaki kongrelere veya işte NYU'nun içindeki programlara katılıyordum. Ve Türkiye'de aslında hani diş hekimliği yönetimi üzerine herhangi bir ya da yani işte daha doğrusu sağlık yönetimi üzerine bizlere bir eğitim verilmediğini fark ettim. Sonra da işte bir yani okulu bitirdikten yaklaşık 5-6 sene sonra Yeditepe Üniversitesi'nin bir programı vardı. Bütün üniversitelerde var şimdi hemen hemen. Onlardan bir tanesinde böyle bir master programına katılmaya karar verdim. Yani aslında o zaman bunu yaparken şu anki yaptığım gibi bir klinik yöneticiliğini profesyonel yapma gibi bir fikrim yoktu. Ama Steve Jobs'ın da o ünlü konuşmasında olduğu gibi noktaları geleceğe yönelik birleştiremiyorsunuz. Yani hakikaten sizin ilgi alanınız olan konu üzerine ilgilenir, çalışır, yoğunlaşırsanız o bir gün karşınıza geliyor ve onun belki çok minik bir kısmı bile olsa kullanıyorsunuz. Sonra çok şanslıyım ki hakikaten böyle bir hastanenin kliniğini yönetme şansım oldu. Tabii ki de öyle bir eğitim almış olmak başlangıç noktası açısından bana çok faydalı oldu.
Bu kadar yoğun programımızın üzerine bir de İtalya'da Siena Üniversitesi'nde eğitim verdiğinizi biliyoruz. Bu nasıl gelişti?
O da çok hoş. Şöyle yani aslında şimdi diyorum ya yani teknoloji çok hızlı gelişiyor. Hakikaten yeni bir şeyler öğrenmek çok cezbedici ve de bizim mesleğimiz buna çok açık. Çünkü teknoloji geliştikçe işte dijital diş hekimliği vesaire bu konularda da hakikaten müthiş çalışmalar var. Siena Üniversitesi'ndeki aslında bir master programından haberimin olmasıyla olay başladı. Bu master programına gittiğim zaman oranın dekanıyla yaptığım görüşmede işte benden böyle bu konuda acaba hani klinik yönetimiyle ilgili, hastane yönetimiyle ilgili benim öğrencilerime bir ders anlatabilir misin diye bir ziyaretimde bir günlük bir ders programı hazırladım onlara. Yani çok böyle hap şeklinde olacak şekilde. Ve onların da çok hoşuna gitti. Çünkü o üniversitede aslında Siena Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden aldıkları bir işletme dersi var. Yani ekonomi dersi var. Fakat sonradan tabii ki de yani esas bence teorik bilgi dışında hakikaten bunun tecrübeyle birleşmiş olan işte vaka bazlı, işte hasta memnuniyeti, iletişim, işte klinikteki süreçlerin yönetimi vesaire yani pek çok detaylı konunun aslında tecrübeyle birleştiğinde daha da anlamlı olduğunu fark ettiği için diye düşünüyorum. Sonrasında beni bu üniversitenin programına davet etti. Ben de tabii çok keyifle derslere katılıyorum. Şimdi her ne kadar online olsa da orada öğrencilerim var. Çok keyifle geçiyor. Bakalım eğer pandemi şartları bize izin verirse Nisan ayında da yüz yüze gideceğim ve onlarla tekrar bir araya gelme şansını yakalayacağım. Bu arada tabii sadece orada değil, şu anda Acıbadem Üniversitesi'nde Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda da gene klinik yönetimi üzerine dersler veriyorum. Ya bunlar çok keyifli. Tabii insana hakikaten yaptığı işin yanında farklı manevi tatminler veren şeyler. Böyle koşuşturmacalı güzel bir hayat benim için.
Bu yolun arasında mesleki gelişime devam etmek için fırsat bulabiliyor musunuz?
Yani tabii şüphesiz devam ediyorum çünkü aslında örneğin her hazırladığım ders benim için yeni tekrar bir şeylerin üzerinden geçmek ve yeni tecrübelerle çünkü bir şeyleri farklı yaptığınızda aslında yeni tecrübeler ediniyorsunuz ve o tecrübelerin üzerine kattığınız bu yeni bilgilerle bambaşka birisine dönüşüyorsunuz. Bir de ben yani Alice Harikalar Diyarı'ndaki kitapta vardır. En sevdiğim bölümlerinden bir tanesidir. Yani Alice koşar koşar koşar. Ve sonra kartlar kraliçesine der ki ya ben koşuyorum koşuyorum ama aynı yerdeyim. Yani bu hele son dönemde bu kadar bilginin ulaşılabilir bir çağ olduğu bir çağda kesinlikle öyle. Yani şimdi o kadar farklı farklı diş hekimliği de inanılmaz hızla gelişen bir alan. O yüzden de yani ben de koşuyorum koşuyorum koşuyorum ama ancak bu koşmayla kendimi yerimde tutabiliyorum. Yani bilgilerimi dinamik tutabiliyorum. Hastalarıma son teknolojinin getirdiği İşte yenilikleri sunabiliyorum, maddeler bilgimi taze tutabiliyorum. O yüzden aslında hayat boyu öğrenmek biten bir şey değil. Hani yoğunluk dedin, aslında o yoğunluk da benim çok hissettiğim bir şey değil. Çünkü her anından keyif aldığım bir şey. Ama şimdi hani Kadınlar Günü'ne bağlamak gerekirse ben de hakikaten ailemin hakkını vermek isterim. Yani kıymetli eşim bana bu konuda müthiş bir alan tanıdığı için işte ben hem edatla çok ilgilenebiliyorum, hem klinikte yoğun hekimlik yapıp hem de yönetimsel kısmıyla da ilgilenebiliyorum. Yani bu da bence önemli bir şey. Hakikaten özellikle kadın meslektaşlarımın eş seçimi açısından onları her zaman destekleyecek birisinin olması onların yollarında ilerlemeleri konusunda muhakkak ki yol açıyor. Genel olarak böyle.
Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Bizler sizin sohbetinizi Edat ve Genç Edat etkinliklerinden biliyorduk ama etkinliklere katılamayıp yeni dinleyen arkadaşlarımız da eminim çok keyif aldılar. Ben size tekrar çok teşekkür etmek istiyorum programımıza katıldığınız için.
Rica ederim. Ne demek keyifle Berat Kancım. Ben her zaman biliyorsun Genç Edat'la beraber olmayı da çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Hakikaten bu pandemiyle hepimiz bambaşka bir sürece girdik. Birbirimizi çok özledik. Yani her ne kadar online eğitimlerde, webinarlerde bir arada olup bilimsel programları devam ettirsek de Edat'ı en kuvvetli kılan özelliklerinden birisi de aslında bizim sosyal programlarımız. Bir arada dostluklarımızı tazelediğimiz, keyifli sohbetleri yaptığımız sosyal içerikli organizasyonlardı. Yani şu dönemi en sağlıklı şekliyle geçirip, sağlıklı bundan çıkarak hepimiz de aşılandık. Umarım önümüzdeki dönemde daha rahat hareket edebileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz programlar yapacağız. Ben biliyorum sponsorlarımızla Genç Edat'ın da müthiş projeleri var. Heyecanla onların duyurularını da bekliyorum zaten çıkmasını. Önümüzdeki dönem daha da keyifli, yüz yüze olacağımız organizasyonlarda bir araya geliriz umarım. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum beni bu podcast'e davet ettiğiniz için. Herkese sağlık dolu, keyifli günler diliyorum.
Biz de Genç Edat olarak yeniden bir arada olmayı çok özledik. Sizin de bahsettiğiniz gibi salgın sonrası dönemde çok güzel hazırlıklarımız da var. Heyecanla tekrar bir arada olmayı bekliyoruz. Ben programı kapatmadan önce bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutlamak istiyorum. EDAT'ta ve Genç EDAT'ta kadın başkanlarıyla çalışıyoruz ve kendi adıma bununla gurur duyuyorum. Toplumun her kesiminde de umarım bahsettiğimiz sorunlar bir an önce çözülür ve sizin gibi kadınların da bu sorunların çözülmesine öncülük edeceğine inanıyorum. Dinleyen herkese teşekkürlerimi ileterek izninizle programı kapatıyorum.